Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 13. ayrım. 18. kısım. Judith Hero hakkında bir şeyler bulup bulamadığını öğrenmek için Jean Jaurès okulunun müdüresine telefon etti Karim. Kadın gerekli araştırmayı yapmış ama bir şey bulamamıştı. Ne bir kayıt, ne bir bilgi. Tüm bölge arşivlerinde bu isimle ilgili tek bir ipucu yoktu. "Belki de yanlış yoldasınız," dedi dikkatle. "Belki de aradığınız çocuk bu bölgede oturmuyordu." Karim telefonu kapatıp saatine baktı. 1:30. Öteki okulların arşivlerini taramak ve çocuğun yaşına uygun sınıfların listelerini incelemek için 2 saate ihtiyacı olduğuna karar verdi. 1 saatten daha kısa bir sürede okul ziyaretlerini tamamlamış ama Judith Hero'nun izine rastlayamamıştı. Yeniden Jean Jaurès okuluna döndü. O arşivleri karıştırırken aklına bir fikir gelmişti. Büyük gözlü kadın heyecanla karşıladı onu. "Sizin için çalıştım Teğmen. Neler yaptınız anlatın. Sizi ilgilendiren o dönem zarfında burada çalışan öğretmenlerin adlarını ve adreslerini buldum. Ve kötü talihimiz peşimizi bırakmıyor. Eski müdürü emekliye ayrılmış." Küçük Şut, 81 ve 82'de 9-10 yaşlarındaydı. "O sınıfların öğretmenlerini bulamaz mıyız?" Kadın notlarına daldı. "Buluruz. Tesadüfen 81 yılının birinci sınıfı ile 82'nin ikinci sınıfına aynı öğretmen bakmış. Bir öğretmenin yıldan yıla sınıf atlaması sıkça rastlanan bir şeydir." "O öğretmen şimdi nerede?" "Bilmiyorum. 81-82 ders yılının sonunda okuldan ayrılmış." Karim homurdandı. Müdüre ciddi bir ifadeyle konuşmasına devam etti. "Ben de düşündüm. Henüz bakmadığımız bir şey var." "Ne?" "Okul fotoğrafları. Bakın, her vesikalıktan bir adedini saklarız. Bütün sınıflar için geçerli bu." Teğmen dudağını ısırdı. Nasıl oldu da düşünememişti bunu? Müdüre konuşmayı sürdürdü. "Fotoğraf arşivlerini karıştırdım. Bahsettiğiniz birinci ve ikinci sınıfların fotoğrafları da çalınmış. İnanılmaz." Bu önemli ipucu bir ışık bulutu gibi Teğmen'in bilincine yayılıyordu. Mezarın kitabesine yapıştırılmış oval çerçeveyi hatırladı. Adını, resmini alarak küçük çocuğu sildiklerini anladı. Kadın sordu. "Neden gülüyorsunuz?" Karim açıkladı. "Özür dilerim. Bunu uzun zamandan beri bekliyordum. Bir şey yakaladım, anladınız mı?" Teğmen bir an susup kafasını toparladı. "Benim de aklıma bir fikir geldi. Önceki yılların sınıf defterlerini saklıyor musunuz?" "Sınıf defterlerini mi?" "Benim zamanımda her sınıfın bir defteri vardı. Hem okula gelmeyenlerin hem de ertesi güne verilen ödevlerin yazıldığı bir defter. Burada da öyle. O defterleri saklıyor musunuz?" "Evet ama o defterlerde öğrencilerin listesi bulunmaz." "Biliyorum. Sadece gelmeyenlerinki vardır." Genç kadının yüzü aydınlandı. Gözleri bir ayna gibi parlıyordu. "Küçük Şud'un bir gün içinde olsa okula gelmediğini mi umuyorsunuz?" "Her şeyden önce hırsızların bunu düşünmemiş olmalarını umuyorum." Müdüre, arşivlerin bulunduğu camlı dolabı yeniden açtı. Karim parmaklarını koyu yeşil ciltlerin üzerinde gezdirdi ve o yıllara ait defterleri çıkardı. Bir kez daha hayal kırıklığı. Hiçbirinde Judith Hero'nun adına bir kez olsun rastlamadılar. Anlaşılan yanlış yoldaydı. Bütün inancına rağmen çocuğun bu okulda okuduğuna dair en ufak bir ipucu bulamamıştı. Yine de doğru yolda olduğunu kanıtlayacak bir ayrıntıyı bir ipucuyla yakalayabilmek için sayfaları karıştırdı. Bir ipucunu sayfanın sağ üst köşesinde yer alan, çocuk elinden çıktığı belli olan yuvarlak sayfa numaralarında buldu. Sayfalar eksikti. Defteri masanın üzerine açtı ve cildin içinden eksik sayfaların hangileri olduğunu buldu. İkinci sınıf defterinde 8 Haziran 1982'den 15 Haziran'a kadar olan sayfalar koparılmıştı. Bu tarihler bir bilinmeyen dilimini kıskaçları arasına alan bir kerpeten gibi geldi ona. Sanki çocuğun aynı yuvarlak harflerle yazılmış adını eksik sayfalarda görüyormuş gibiydi. Kadına dönüp mırıldandı. "Bana bir rehber bulun." Birkaç dakika sonra Sarzan tüm doktorlarına telefon etmeye girişti. Emin olduğu, kanını kaynatan bir şey vardı. Judith Hero, 8 Haziran ile 15 Haziran arasında okula gelmemişti. Hastalanmıştı kuşkusuz. Her doktora aynı şeyi sordu. İsimleri harf harf yazdırdı. Dosyalarına bakmalarını istedi. Hiçbiri aradığı bilgiyi bulamadı. Bir küfür savurdu Karim. Çevredeki yerleşim birimlerine saldırdı. Kayak, Tiermont, Valuk. 30 kilometre ötedeki Kambus kentinin doktoru heyecansız bir sesle cevap verdi. "Judith Hero. Evet tabii çok iyi hatırlıyorum. Karim kulaklarına inanamıyordu. 14 yıl sonra, hala hatırlıyorsunuz demek. Muayenehaneme gelin, size açıklayacağım. 19. kısım. Doktor Stephen Macke, taşra hekimi kavramının çağdaşlaştırılmış, zarifleştirilmiş yeni bir örneğiydi. Soylu çizgiler, uzun ve soluk eller. Pahalı bir takım elbise, uyanık ve anlayışlı, burjuva ve zarif doktor tipinin kusursuz bir temsilcisi. Daha ilk görüşte doktordan ve yumuşak hareketlerinden nefret etti Karim. Bering denizindeki buzullar gibi kopup gelen öfkesinden bazen kendisini bile korktuğu olurdu. Deri ceketini çıkarmaya gerek görmeksizin, koltuklardan birinin ucuna ilişiverdi. İkisinin arasında cilalı bir yazı masası uzanıyordu. Belki de değerli birkaç biblo, bir bilgisayar, bir ilaç sözlüğü. Doktorun muayenehanesi sade, ciddi ve zevkliydi. Anlatın doktor dedi Karim, oturur oturmaz. Belki de bana önce soruşturmanızın bu konuyla nasıl bir ilgisi olduğunu. Hayır, kabalığını bir tebessümle yumuşatmaya çalıştı. Üzgünüm ama hayır. Doktor parmaklarıyla masanın kenarında piyano çaldı. Sonra ayağa kalktı. Anlaşılan, renkli takkeli bu Arap şaşırtıyordu onu. Telefonda konuşurken böyle biriyle karşılaşacağını düşünmemişti pek. Haziran 1982 idi. Her zamankilerden farksız bir telefon. Küçük bir çocuk. Yüksek ateş. İlk vizitemdi. 28 yaşındaydım. Onun için mi hala hatırlıyorsunuz? Doktor gülümsedi. Karim'in sinirlerini tepesine toplamaktan başka bir işe yaramayan, hamak kadar geniş bir tebessüm. Hayır, duyunca anlayacaksınız. Telefona eden, birkaç doktorun ortaklaşa kullandığı bir santraldı. Nereye gideceğimi pek bilemeden adresi not ettim. Aslında verilen adres buradan 15 kilometre uzakta, taşlı bir ovanın dibinde küçük bir evde. Adres hala bende, size veririm. Teğmen sessizce başını salladı. Neyse diye sözü sürdürdü doktor. Bütün dünyadan kopuk taş kulübeyi buldum. Sıcaklık dayanılacak gibi değildi. Otlarda böcekler ötüp duruyordu. Kadın kapıyı açınca tuhaf bir duyguya kapıldım. Sanki o kadın, o köylü dekoruna ait değilmiş gibiydi. Neden? Bilmiyorum. Salonda pırıl pırıl bir piyano ve... Köylüler müzikten hoşlanamazlar mı? Onu demedim. Doktor yutkundu. Benden fazla hoşlanmamış gibisiniz. Karim gözlerini kaldırdı. Ne önemi var? Doktor da aynı fikirdeymiş gibi nazikçe onayladı. Dudakları hala aynı tebessümle kıvrılmıştı ama şimdi artık gözlerinde endişe vardı. Tabanca kılıfını ve kılıftan taşan Glock 21'in kabzasını görmüştü. Bir de Karim'in deri ceketinin kolundaki kurumuş kan lekesini. Yeniden odayı arşınlamaya koyuldu. Bu kez kendini oldukça kötü hissediyordu. Çocuğun odasına girdiğimde işler iyice tuhaflaştı. Neden? Doktor omuzlarını kaldırdı. Oda bomboştu. Ne bir oyuncak, ne bir resim, hiçbir şey. Çocuk nasıldı, yüzü neye benziyordu? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Hayır, en tuhafı da bu ya. Kadın beni karanlıkta kabul etti. Tüm panjurlar kapalıydı. Evin içinde tek bir ışık bile yoktu. İçeri girdiğimde kadının sadece bir gölge aradığını, serinlemek istediğini düşündüm ama bütün eşyaların üzeri örtülüydü. Çok esrarlı bir durumdu. Size ne dedi? Çocuğunun çok hasta olduğunu, ışıktan çok rahatsız olduğunu. Çocuğu muayene edebildiniz mi? Normal muayene demek istiyorum. Evet, yarı karanlıkta. Nesi vardı? Basit bir anjin. Hatırlıyorum da. Doktor eğildi. İşaret parmağını dudaklarının üzerine yerleştirdi. Kuşkusuz, hastaları etkilemek için doktorların başvurdukları ciddi, sert hareketlerden biriydi. Oysa Karim hiç etkilenmedi gördüğünden. İşte o an her şeyi anladım. Çocuğun boğazını aydınlatmak için minik fenerimi çıkardığımda kadın bileğimi tuttu. Öylesine şiddetli bir hareketti ki. Çocuğun yüzünü görmemi istemiyordu. Karim düşündü. Bacaklarından biri seyiriyordu. Hala mezarın üzerine yapıştırılmış boş çerçeveyi düşünüyordu. Fotoğrafların çalınmasını. Şiddetten söz ederken ne demek istiyorsunuz? Aslında güç demem gerekirdi. O kadının gücü olağanüstüydü. Size kadının 1.80 falan olduğunu söylemeyi unuttum. Gerçek bir de. Onun yüzünü görebildiniz mi? Hayır. Bütün bunların yarı karanlıkta geçtiğini unutmayın. Ya sonra? Reçetemi yazıp gittim. Kadın nasıl davranıyordu? Çocuğuna karşı demek istedim. Hem çok ilgili hem çok mesafeliydi. Düşündükçe o vizitede birbirini tutan hiçbir şey yoktu. Onları bir daha görmeye gitmediniz mi? Doktor hala odayı arşınlıyordu. Karim endişeyle baktı. Yüzündeki neşe kaybolmuştu. Teğmen birden, Make'nin bu ziyareti neden böylesine ayrıntılarıyla hatırladığını anladı. Viziteden 2 ay sonra küçük Jude ölmüştü. Doktor bunu biliyor olmalıydı. Sonra araya tatil girdi diye devam etti sözüne. Ve neyse, Eylül başında bir daha gittim oraya. Kimse yoktu. Uzaktaki bir komşudan gittiklerini öğrendim. Gittiklerini mi? Size çocuğun öldüğünü söyleyen olmadı mı? Doktor başıyla hayır işareti yaptı. Hayır, komşuların hiçbir şeyden haberi yoktu. Bunu daha sonra tesadüfen öğrendim. Nasıl? Sarzak mezarlığında bir cenaze töreni sırasında. Bir başka hastanızın cenazesi mi? Tatsız olmaya başladınız müfettiş. Ben... Karim ayağa kalktı. Doktor geriledi. O günden beri dedi polis, daha ciddi bir rahatsızlığın, ağır bir hastalığın belirtilerini gözden kaçırmış olabileceğinizi düşünüyorsunuz. O günden beri sürekli bir vicdan azabıyla yaşıyorsunuz. Kendinize göre bir araştırma yapmış olmalısınız. Ufaklığın nasıl öldüğünü biliyor musunuz? Doktor parmağını gömleğinin yakasından geçirdi. En üst düğmeyi açtı. Şakakları terden sırılsıklandı. Hayır, doğru, ben kendi araştırmamı yapmaya çalıştım ama hiçbir şey bulamadım. Meslektaşlarıma, hastanelere başvurdum. Sonuçsuz. Bu hikaye aklımdan çıkmıyordu. Anlayabiliyor musunuz? Karim arkasını döndü. Üstelik öğrenmenin sonu da gelmedi. Ne dediniz? Doktor bir kompres kadar soluktu. Çok yakında öğrenirsiniz dedi Karim. Hey tanrım, size ne yaptım ben? Hiç, ama bütün gençliğimi sizin gibi heriflerin otomobillerini çalmakla geçirdim. Nereden geliyorsunuz, kimsiniz? Siz bana resmi kimliğinizi bile göstermediniz ben. Sakin olun, sadece şaka yapıyordum. Koridora çıktı. Bekleme odası adam almayacak kadar kalabalıktı. Doktor peşinden yetişti. Bekleyin dedi soluk soluğa. Sizin bildiğiniz benim öğrenemediğim bir gelişme mi var? Ölüm nedeni hakkında. Maalesef hayır. Teğmen kapının tokmağını çevirdi. Doktor tokmağın üzerindeki ele yapıştı. Takım elbisesi bir yelken gibi titriyordu. Neler oluyor? Bu kadar yıl sonra bu soruşturma neden? Dün gece çocuğun mezarına girildi. Bir de okul soyuldu. Kim? Size göre kim yaptı? Teğmen cevapladı. Bilmiyorum ama emin olduğum bir şey var. Dün gecenin suçluları ormanı gizleyen ağaçlar gibi. 20. Kısım. Tamamen ıssız yollarda uzun süre yol aldı. Bu bölgede devlet yolu ara yola, ara yollarda patikaya benziyordu. Mavi ve pamuklu göğün altında tarlalar, üzerlerinde tek bir bitki, tek bir hayvan olmaksızın göz alabildiğine uzanıyordu. Bazen bu manzaranın ortasında yükselen kayalık tepeler, gümüş rengi, birer kurt kapanı kadar davetkar vadiciklere yüksekten bakıyordu. Buradan geçmek, zaman içinde geri gitmek gibi bir şeydi. Tarımın henüz bilinmediği çağlara bir yolculuk. Karim önce Make'den adresini aldı ve Jude ailesinin oturduğu taş kulübeyi görmeye gitti. Kulübe falan kalmamıştı. Onun yerine gri otların arasında belli belirsiz görünen bir taş ve enkaz yığını vardı. Şimdi tapu müdürlüğüne gidebilir, kulübenin sahibinin kimliğini öğrenebilirdi ama onun yerine Kaor kentine Jean Jaurès okulunun fotoğrafçılığını yapıp çalınan resimleri çeken Jean-Pierre Kao ile görüşmeye gitmeyi yeğledi. Kao'nun dükkanındaki negatiflerden onu ilgilendiren sınıfın resimlerini incelemeyi umuyordu. İsimsiz resimlerin arasında o çocuğun fotoğrafı da olmalıydı kuşkusuz. Onu tanıyabilmek için elinde en ufak bir ipucu olmasa da yüzünü görmek için dayanılmaz bir tutku kabarıyordu genç mağriplerinin içinde. Kendi kendine itiraf edemiyordu ama içten içe fotoğrafları gördüğü an bir ürperti duyacağını biliyor, bir ipucu yakalayacağını umuyordu. Öğleden sonra 4'te arabasını Kaur'un trafiğe kapalı alanın girişinde park etti. Taş avlular, perforje balkonlar, saçaklar. Tarihi bir kent merkezinin dingin güzelliği ya da banyo çocuğu Karim'in başını döndürecek her şey. Duvarların dibinden ilerledi ve sonunda düğün ve vaftiz törenleri uzmanı Jean-Pierre Kao'nun dükkanını buldu. Fotoğrafçı 1. kattaydı, stüdyosunda. Karim merdivenleri tırmandı. Boş stüdyo loşluğa bürünmüştü. Teğmen ancak bayramlıklarını giymiş çiftlerin sırıttığı çerçeveleri seçebildi. Glase kağıt üzerinde zorunlu mutluluk. Daha o an içindeki küçümseme dalgasından pişman oldu. O insanları nasıl yargılardı ki? Genç kızların kirpiklerinin altındakini okumayı beceremeyen, içinde taşıdığı bütün sevgiyi, tüm bakışlardan, her türlü sıcaklıktan uzak, fosilleşmiş bir çekirdeğe dönüştüren bu sürgündeki polisin onlara önereceği başka bir şey var mıydı? Onun gözünde duygular, başından beri reddettiği bir yenilgi, bir güçsüzlük anlamına geliyordu. Bu alanda da fazla gururdan olacak, hep yanlış olanı yapmıştı. Şimdi de yalnızlığına gömülmüş, göz göre göre kuruyup gidiyordu. "Evlenecek misiniz?" Karim sese döndü. Jean-Pierre Kao bir ponza taşı kadar gri, cildi bir ponza taşı kadar delik deşikti. Sabırsızlıkla titreşen kıvırcık favorileri, yorgun ve altları torbalı gözleriyle tezat oluşturuyordu. Gidip bir lamba yaktı. "Hayır, evlenmiyorsunuz," dedi Karim'e alıcı gözle baktıktan sonra. Sesi, uzun zamandır sigara içen bir tiryakininki gibi çatallaşıyordu. Kao yaklaştı. Gözlüklerin ardında, buruşmuş göz kapaklarının altındaki bakış, usanmışlıkla güvensizlik arasında gidip geliyordu. Karim gülümsedi. Bu kentte ne sorgulama izni, ne de herhangi bir yetkisi vardı. Onun için işini tatlılıkla halletmesi gerekecekti. "Adım Karim Abduf," diye açıkladı. "Polis değmeniyim. Bir soruşturma çerçevesinde bazı bilgilere ihtiyacım var." "Kaor polisinden misiniz?" diye sordu fotoğrafçı endişeden çok merakla. "Sarzak. Yanınızda bir kimlik, bir belge var mı?" Karim elini ceketinin cebine daldırdı, resmi kimliğini çıkardı. Fotoğrafçı kimliği birkaç saniye inceledi. Magripli içini çekti. Adamın şimdiye kadar hiç polis kimliği görmediğini ama bunun kül yutmaz rolü oynamasına engel olmadığını biliyordu. Kao zoraki bir tebessümle iade etti kimliği. Alnı kırış kırıştı. "Benden ne istiyorsunuz?" "Bir okulun sınıf resimlerini arıyorum." "Hangi okul?" "Jean Jaurès, Sarzak'ta. 1981'in birinci ve 1982'nin ikinci sınıf resimlerine ihtiyacım var. Bir de tabii fotoğrafların yanında isimler varsa onları. Bu tip belgeleri saklıyorsunuz değil mi?" Adam yine gülümsedi. "Her şeyi saklıyorum." "Bir göz atabilir miyiz?" dedi polis değmeni gırtlağından çıkarmayı becerdiği en tatlı sesle. Kao yandaki odayı gösterdi. Bir ışık çizgisi karanlığı bölüyordu. "Sorun değil, benimle gelin." İkinci oda stüdyodan daha genişti. Siyah ve imbikli bir makine. Ayarlanabilir ayaklar üzerinde optik cihazlar. Uzun bir tezgahı dolduran çeşitli malzeme. Duvarlarda büyük boy vaftiz resimleri vardı. Her zamanki gibi beyaz. Gülücükler, yeni doğmuş bebekler. Karim dolaplara kadar fotoğrafçının peşinden gitti. İhtiyar metal kulpların üzerindeki etiketleri okumak için eğildi, sonra ağır bir çekmeceyi çekti. Kraft kağıdından zarf destelerini inceledi. "Jean Jaurès, işte burada." Kao, içinde bir sürü şeffaf küçük zarf bulunan büyük bir zarfı ayırdı. Zarfları tek tek inceledi. Sonra bir daha. Alnındaki kırışıklar arttı. 1981'i birinci sınıfı ve 1982'nin ikinci sınıfı demiştiniz değil mi? "Evet, öyle." Bitkin göz kapakları kalktı. "Çok tuhaf. Ben, yoklar." Karim sıçradı. "Hırsızların onunla aynı şeyi düşünmüş olmaları mümkün müydü?" sordu. "Bu sabah geldiğinizde gözünüze bir şey çarpmadı mı?" "Ne demek istiyorsunuz?" "Hırsızlık gibi bir şey." Kao, stüdyonun dört köşesindeki kızılötesi algılayıcıları göstererek bir kahkaha attı. "Buraya girecek olan fazla eğlenecek zaman bulamaz. Güvenlik için dünyanın parasını yatırdım." Karim hafif bir tebessümle cevap verdi. "Biz yine de bakalım. Bu sizin güvenlik sisteminden paspas kadar bile etkilenmeyecek bir sürü insan tanıyorum. Negatifleri de saklıyorsunuz değil mi?" Kayu'nun yüzü değişti. "Negatiflerimi neden sordunuz? Belki de beni ilgilendirenlere atmamışsınızdır." "Hayır, özür dilerim ama bu gizlidir." Teğmen, fotoğrafçının boynunda şişen damarı gördü. Artık davranış değiştirmenin zamanıydı. "Negatifler dedim babalık, yoksa sinirlenirim." Adam bakışıyla Karim'i tarttı, sonra geri geri yürüyerek başını salladı. Bu kez sürgülü bir kilitle kapatılmış başka bir dolabın başına gitti. Kao dolabı açtı, çekmecelerden birini çekti. Elleri titriyordu. Teğmen fotoğrafçının karşısına geçip dirseklerine dayandı. Dakikalar geçtikçe adamın yüzünde artan endişeyi, açıklanamaz korkuyu gördü. Sanki Kao aradıkça özel bir ayrıntı hatırlıyor, şimdi aklını karıştıran bir şeyi yeniden yaşıyor gibiydi. Fotoğrafçı yeniden zarflara daldı. Saniyeler geçti. Sonra gözlerini kaldırdı. Yüzü tiklerden kıpır kıpırdı. "Ben, hayır, gerçekten onlar da gitmiş." Karim hızla çekmeceyi itti. İki eli de sıkışan fotoğrafçı acıyla haykırdı. Yumuşak davranmak başka bir sefere kalacaktı artık. İhtiyarın gırtlağını sıkarak ayaklarını yerden kesti. Sesi hala sakindi. Mantıklı ol, Kao. Soyuldun mu? Evet, hayır. Hayır, yemin ederim. O kahrolası fotoğrafları ne yaptın öyleyse? Kao kekeledi. Oo, sattım onları. Şaşkınlıktan donan Karim kurbanını bıraktı. Adam hem bileklerini ovuşturuyor hem inliyordu. Teğmen gırtlaktan gelen bir sesle mırıldandı. Sattın mı? Ama ne zaman? Adam cevap verdi. Tanrım, eski bir hikaye bu. Bakın, fotoğraflarımla istediğimi yapma hakkına. Ne zaman sattın? Bilmiyorum, yaklaşık 15 yıl oldu. Karim şaşkınlıktan şaşkınlığa geçiyordu. Fotoğrafçıyı dolaba dayadı. Küçük şeffaf zarflar çevreye dağıldı. Baştan başta babalık, bütün bu anlattıkların hiç de açık değil. Kao yüzünü buruşturdu. Bir akşam, bir yaz akşamı bir kadın geldi. Fotoğrafları istedi. Sizin aradıklarınızı. Şimdi iyi hatırlıyorum. Bu haber, Karim'in düşüncelerini altüst etmişti. Daha 1982'de, birileri küçük Jude'un fotoğraflarının peşindeydi. Sana Jude'dan bahsetti mi? Jude Itero'dan. Bu ismi mi verdi? Hayır, fotoğraflarla negatifleri alıp gitti. Para verdi mi? Adam başını salladı. Ne kadar? 200 frank. O yıllar için küçük bir servet. Hele birkaç çocuk resmi için. O resimleri neden istiyormuş? Bilmiyorum. Sormak aklımdan bile geçmedi. O fotoğraflara bir göz atmış olmalısın. İçlerinde, yüzünde özel bir belirti olan bir çocuk var mıydı? Saklanamayacak bir belirti. Hayır, görmedim. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ya kadın? Nasıl biriydi? İri yarı dev gibi bir kadın mı? Annesi miydi? Adam birden durakladı. Sonra bir kahkaha attı. Uzun, ciddi bir kahkaha. Dipteki dalgaları canlandıran bir kahkaha. Sonunda gıcırdar gibi konuştu. Annesi olması mümkün değildi. Karim adamı iki bileğinden yakaladı, dosya dolabına doğru itti. Neden? Kao gözlerini pörsümüş göz kapaklarının altında devirdi. Bir rahibeydi, kahrolası bir Katolik rahibe. 13. ayrımın sonu. Sayfa 125. Devamı 14. ayrımda.